Ayrım 23, sayfa 250. Mauro Verzuoli bir zamanlar Mama Cortina'nın restoranı olan metruk binanın bulunduğu sokağın başında ayakta dikilmişlerdi. Keskin rüzgar mantolalarından içeri giriyordu. Mauro'nun bu terk edilmiş binalarla dolu sokağa gündüz vakti ilk gelişiydi. Binaların pencereleri, çukurları, boş birer göz gibi onlara bakıyordu sanki. ''Harika bir yere getirdin beni, sağ ol.'' dedi Rizzoli. Mama Cortina'nın artık iyice solmuş tabelasına baktı. ''Senin kimliği meçhul ceset burada mı bulundu?'' ''Evet, erkekler tuvaletinde. Onu otopsiye aldığımda öleli yaklaşık 36 saat olmuştu.'' ''Ve hala kimliğiyle ilgili bir şey yok mu elinde?'' Mauro hayır anlamında başını salladı. ''Hansen hastalığının çok ileri seviyelerde olmasına bakılırsa yeni göçmenlerden. Büyük ihtimalle de oturma izni yok, belgesiz.'' Rizzoli mantosuna daha sıkı sarıldı. ''Ben Hur.'' diye mırıldandı. Aklıma Ben Hur'daki cüzdanlılar vadisi geldi. Ben Hur sadece bir filmdi. Ama artık gerçeğin ta kendisi. İnsanların yüzüne ellerine neler yapıyorlar. Evet, bedeni çirkinleştirip fazlasıyla zarar veriyor. Eski insanların bu kadar korkmasının nedeni bu. Yüzlerine bakmaya dayanamıyorsun. Tanrım, bir düşünsene, Boston'da da cüzdanlı biri dolaşıyormuş. Rizzoli omzunu silkti. Dondum burada, hadi içeri girelim. Dar sokağa girdiler. Ayakkabıları daha önce sürüyle emniyet görevlisinin ayak izlerini oluşturduğu buz tutmuş çukurlara girerken haşır uşur ses çıkarıyordu. Her ne kadar burada artık rüzgardan korunuyorlarsa da kasvetli binaların arasındaki buz gibi hava restoranın kapı eşiğinde sarı bir polis bandıyla çevrelenmişti. Anahtarı çıkarıp asma kilide soktuğunda hemen kapı açılmadı. Donmuş kilidin içinde hafifçe oynamaya başlattı anahtarı Mauro. ''Neden parmaklar düşer?'' diye sordu Rizzoli. ''Ne?'' ''Cüzdanlıları diyorum. Neden parmaklarını kaybederler? Hastalığın özünde et yiyici bakteriler mi var?'' ''Yo, hayır. Hasarı başka bir şekilde veriyor. Cüzdan basili periferik sinirlere saldırır ve böylece hastanın parmakları ve topukları uyuşur. Hiç acı duymazlar. Acı bizim bir nevi uyarı sistemimizdir. Yara bereye karşı savunma mekanizmamızın bir parçasıdır. Eğer acı duymazsak, örneğin parmaklarımızı kaynar suya batırdığımızda derimizin yandığının farkına varamayız ki. Ya da mesela ayağımızın altı su toplarsa bunun da farkına varamayız. Bir cüzdanlı da tekrar tekrar üst üste yaralandığında, darbe aldığında artık cildi bir şekilde enfeksiyon kapmaya başlar. Buna kangren denir. Mauro durdu. Bir türlü kilidi açamamıştı. Bir de ben deneyeyim. Rizzoli anahtarı kilidin içinde oynatırken Mauro ellerini yeniden cebine sokarak kenara çekildi. ''Geri kalmış bölgelerde,'' dedi Mauro. ''Fareler de bu hasara katkıda bulunur.'' Rizzoli irkilip Mauro'ya baktı. ''Fareler mi?'' ''Gece uyurken cüzdanların yatağının içine girerler. Parmaklarını ve topuklarını kemirirler.'' ''Ciddi misin sen?'' Ve hasta hiçbir şey hissetmez çünkü cüzdan derisini uyuşturmuştur. Sabah kalktıklarında parmak uçlarının artık olmadığını görürler. Onların yerinde artık yenmiş kanlı parçalar vardır. Rizzoli dik dik Mauro'ya bakıp sert bir şekilde döndürdü anahtarı. Pat diye açıldı kilit. Kapı yarıya kadar açılıp karanlığa karışan gri tonlarını gözler önüne serdi. ''Mama Cortina'nın yerine hoş geldiniz.'' dedi Mauro. Rizzoli eşikte durup Maglight fenerini odaya doğru tuttu. ''Burada kımıldayan bir şey var.'' diye mırıldandı. ''Fareler. Lütfen artık bana farelerle ilgili tek bir laf etme.'' Mauro el fenerini yakıp acı acı yağ kokusu sinmiş karanlığa doğru ilerledi Rizzoli ile birlikte. ''Cesedi buraya, yemek salonuna getirmiş.'' dedi Mauro. Işığı yer döşemesinin üstünde oynuyordu. Toz üzerinde büyük ihtimalle kadının ayakkabılarının topuklarının oluşturduğu aynı sürükleme izlerini buldular. Katil kadını koltuk altlarından tutup arkaya doğru sürüklemiş olmalıydı. Sanırım ona dokunmaktan çekinmiş. Bana kalırsa katil eldiven takmış. Zira hiçbir yerde parmak izi bulunamadı. Ama yine de kadının giysilerine dokunmuş. Sanki hastalığın bulaşmasından korkmuyormuş gibi. Aynı eski zamanlar gibi cüzzamların birer canavar olduğunu, dokunursan kendinin de aynı onlar gibi canavara dönüşeceğini mi düşünüyorsun? Sandığın kadar bulaşıcı bir hastalık değil bu. Ama hastalığı kapabilirsin. Mikrop kapabilirsin, öyle değil mi? Evet. Ve sonra da burnun, parmakların düşüyor. Ama iyileştirilebilen bir hastalık cüzzam. Antibiyotiklerle iyi edilebilir. İyileştirilebilir mi, iyileştirilemez mi umurumda bile değil, dedi Rizoli sallana sallana mutfakta dolaşırken. Cüzzamdan bahsediyoruz. İncil'de bile lanetlenmiş ya. Kanatlı bir kapıyı açıp yemek salonuna girdiler. Rizoli'nin Maglite feneri bir daire çizip bir kenara istiflenmiş sandalyelerin üzerinde durdu. Her tarafı istila etmiş böcekleri görmeseler de hışırtılarını duyabiliyorlardı. Karanlığın içinden bir yaşam hüküm sürüyordu. Ne tarafa doğru gideceğiz, diye sordu Rizoli. Sanki düşmanının bölgesine girmişler gibi sesi mırıltılı halde çıkıyordu. Yürümeye devam et. Sağda bir koridor var. Odanın sonunda. Fenerin ışıkları yer döşemesinin üzerinde dans ediyordu. Emniyet görevlerinin üzerlerinden geçmesiyle son sürükleme izleri de tamamen silinmişti. Bu cinayet mahalline geldiğinde o ilk gece Dedektif Crow ve Dedektif Slipper'la birlikteydi ve olay yeri inceleme birimleri de orada olduğu için en ufak bir korku duymamıştı. Ama şimdi nefesi tıkanmaya başlamıştı mağaranın. Kimse etrafından kollanmaya muhtaç olmadığının son derece bilincinde olan Rizzoli'nin yanında buldu kendini. Tüylerinin diken diken olduğunu hissedebiliyordu. Dikkatini çok hassas bir şekilde etraftaki seslere ve hareketlere vermişti. Rizzoli birden durdu. Elindeki fenerin ışığını sağ tarafa tutarak ''Koridor burası mı?'' diye sordu. ''Evet, tuvaletler koridorun ucunda.'' Rizzoli koridora girdi ve ışığı seri bir şekilde sağa sola çevirmeye başladı. Koridorun sonundaki kapıda durdu. Sanki göreceği manzaradan müthiş rahatsızlık duyacağından emin gibiydi. Işığı tuvaletin içine tuttu ve fayansla kaplı yerlerdeki kan izlerine bakmaya başladı. Sonra ışığı duvarlara, pisuarlara ve üzerindeki pas lekeleri olan lavabolara döndürdü. Sonra sanki mıknatısla çekilmiş gibi aniden dönüp cesedin getirildiği yere baktı. Ölünün atıldığı yerin kendine özgü bir gücü vardır. Cesedin kaldırılmasından çok uzun zaman geçse bile o yerde hala vuku bulmuş olayların hatırası tüter buram buram. Çığlık yankıları, gittikçe kaybolmaya başlayan korkunun kokusu. Ve bu yer, cehenneme şöyle bir göz atmaktan kendini alıkoyamayan canlıları kendi anaforunun içine çeker. Rizoli, üzerinde kan lekeleri olan fayanslara bakmak için çömeldi. Kalbe tek bir atış yapılmış, dedi mağara onun yanında çömülerek. Kalp çok kısa süre içinde durmuş. Yerde çok az kan olması bu yüzden. Kalp atışı yokmuş. Dolaşım durmuş. Katil organları keserken kadın yaşamıyormuş. Tek bir kelime etmeden kahverengi lekelere bakıyorlardı. Tuvalette hiç pencere yoktu. Burada ışıklar açıkken kimsenin sokaktan bunu fark etme gibi bir şansı olamazdı. Bu çağın son derece büyük bir ustalıkla kullanılan bu kişi herhalde hiç gözetleme korkusu olmadan, hiç kimseden çekinmeden, acele etmeden ağır ağır çalışmış olmalıydı mezbahasında. İşi bittiğinde cesedi fareler ve hamam böcekleri kendilerine kalan etle güzel bir ziyafet çeksinler diye her türlü haşeratın hüküm sürdüğü bu yerde bırakmıştı. Mağara zar zor nefes alarak ayağa kalktı. Binanın içi buz gibiydi ama elleri eldivenlerinin içinde buram buram terliyor, kalbinin sıkıştığını hissediyordu. ''Artık gidebilir miyiz?'' dedi. ''Bekle, biraz daha bakacağım etrafa.'' ''Başka görecek bir şey yok ama.'' ''Daha yeni geldik doktor.'' Mauro karanlık koridora kaçamak bir bakış atıp titredi. Mekanın havası değişmişti sanki. Boynundaki saçlar buz gibi hafif bir esintiyle havalandı. Kapı geldi aklına. Sokak kapısını açık bırakmış olmalıydılar. Rizzoli hala çömelmiş kan lekelerine odaklanmıştı. McTile ışığını yavaşça yerde gezdirdi. ''Ne kadar da soğukkanlı.'' diye düşündü Mauro. ''Neden böyleyim? Sakin ol Mauro, sakin ol.'' Tuvalet girişine doğru ilerledi yavaşça. Bir kılıç gibi tuttuğu fenerin hamle yapar gibi karanlık koridora yönlendirdi. Hiçbir şey göremedi. Boynundaki saçlar hala esintiyle dikilip duruyordu. ''Rizzoli, diye fısıldadı. Buradan çıksak artık diyorum. Rizzoli mağaranın tedirginliğini ancak fark edebilmişti. Ne var? Diye sordu o da fısıldayarak. Gitmek istiyorum. Neden? Mağara gözünü koridora dikmişti. Tuhaf bir şeyler oluyor burada. Bir şey mi duydun? Buradan çıkalım, tamam mı? Rizzoli doğrulup ayağa kalktı. Tamam dedi. Mağaranın önünden geçip koridora çıktı. Durdu. Etrafta tehdit olarak algılanabilecek bir şey var mı diye kontrol etmek için havayı kokladı. Koridordan yemek salonuna doğru ilerleyen dedektifi izlerken her zaman ön saflara atılan korkusuz Rizzoli diye düşündü Mauro. El feneriyle mutfağa girdiler. Birden ellerinde yanan ışıklarla iki mükemmel hedef tahtası haline geldiklerini düşündü. Mauro ışıkta duran bir adamın silüetini gördü. Gölgelerin içinden bağırtılar geldiği anda bütün vücudu buz kesiliverdi. Çoktan gardına olan Rizzoli bağırdı. Eller yukarı! Silahlarınızı atın. Eller yukarı dedim sana, dedi Rizzoli. Boston Polis Departmanı. Ben Boston Polis Departmanı'ndanım. Hangi cehennemden? Rizzoli'nin el feneri ardından davetsiz misafirin yüzünü aydınlattı. Işığı gören adam ellerini kaldırıp gözlerini kıstı. Uzun bir sessizlik oldu. Rizzoli tiksinmiş gibi kahretsin, dedi. Seni görmek ne güzel, dedi Detective Crow. Nerede bir olay var, hemen çıkıp geliyorsun. Kahrolası beynini dağıtabiliyorum, biliyorsun değil mi? Dedi Rizzoli. Gelmeden önce bizi bir şekilde... Sesi canlılığını yitirdi birden. Bir diğer kişi ortaya çıktığında tek kelime söyleyemedi. Kedi zarafetinde uzun boylu bir adam, Crow'un önünden geçip Rizzoli'nin yuvarlak fener ışığının tam ortasında durdu. Rizzoli'nin tir tir titreyen eli yüzünden ışık da onunla birlikte titredi. ''Merhaba Jane'' dedi Gabriel diyeyim. Karanlıkta birlikte sessizlik de artmıştı. Rizzoli sonunda konuşmayı becerebildiğinde ses tonu gayet soğuk çıkıyordu. Boston'a geldiğini bilmiyordum. ''Bu sabah yeni geldim.'' Rizzoli tabancasını kılıfına yerleştirip dikleşti. ''Burada ne işin var?'' ''Senin ne işin varsa.'' ''Dedektif Crow bana cinayet mahallini gösterecek.'' Neden FBI karıştı işe? Dean şöyle bir göz attı etrafa. Başka bir yerde konuşsak, en azından daha sıcak bir yerde. Senin ilgilendiğin davanın bununla ne gibi bilgisi olabileceğini merak ettim Jane. Eğer konuşacaksak, sen de bana FBI'nin neden bu işe karıştığını söyleyeceksin, dedi Rizzoli. Elbette. Bütün kartları açık oynayacağız, tamam mı? Dean tamam der gibi başını salladı. Benim bildiğim her şeyi sen de bileceksin. Bakın, dedi Crow. Ajan Dean'i buraya getirdiğime göre artık dönebilirim. Toplantı odasında buluşuruz. En azından birbirimizi görecek kadar yeterli ışık vardır orada. Hem kıçımız da donmaz böyle. Rizzoli başını salladı. Saat 2'de toplantıda görüşürüz. 14. Rizzoli el yordamıyla anahtarlarını arayıp bulduktan sonra onları karın üzerine düşürdü. Geri almak için çömeldiğinde okkalı bir küfür salladı. ''Sen iyi misin?'' diye sordu Mauro. ''Onu görünce çok şaşırdım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Kalkıp ağzından dışarı kocaman bir buhar bulutu saldı. ''Kahretsin! Ne işi var burada? Niye gelmiş ki?'' ''İşi gereği sanırım.'' ''Buna henüz hazır değilim. Onunla çalışamam şu anda ben.'' Hiç seçim hakkın olmayabilir. Biliyorum, işte bu yüzden canım burnumda, başka seçim hakkım olmadığı için. Rizzoli arabanın kapısını açtı ve ikisi birlikte kelimenin tam anlamıyla buz tutmuş koltuklara oturdular. Ona söyleyecek misin? Diye sordu Mauro. Rizzoli motoru çalıştırıp aslan gibi kükredi. Hayır! Belki bilmek isteyebilir ama... Bilmek isteyebileceğinden emin değilim. Hiçbir erkeğin bunu isteyeceğinden emin değilim. O zaman olası bir mutlu sonu hayatından tamamen siliyorsun. Ona hiç şans vermeyecek misin? Rizzoli içini çekti. Eğer ikimiz de iki ayrı kişi olsaydık bir şansımız olabilirdi. Ama bu başka birilerinin başına gelmedi. Sizin başınıza geldi. Doğru. Ne büyük sürpriz ama değil mi? Neden böyle söylüyorsun? Rizzoli bir an için sessiz kaldı. Bütün dikkatini önde uzanan yola vermişti. Sonra, ''İki erkek kardeşim çocukluğumuzda bana ne derlerdi biliyor musun?'' dedi yavaşça. Kurbağa. Bana hiçbir prensin bir kurbağayı öpmeyeceğini yoksa evlenmek zorunda kalacaklarını söylerlerdi. Erkek kardeşler bazen çok hain olabiliyorlar. Ama bazen de acı da olsa gerçeği söyleyiverirler pat diye. Ajandin sana baktığında bir kurbağa gördüğünü hiç sanmıyorum. Rizoli omuz silkti. Kim bilir ne görüyordur. Ayrı konu. Bence zeki bir kadın görüyordur. Ya tabii. Gerçekten çok seksi bir şey zeki olmak. Bazı erkeklere göre aynen öyle. Ya da onlar böyle söylüyorlar. Biliyor musun? Anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum ama seçme hakkı verildiğinde bir erkek her zaman memeleri ve popoyu tercih eder. Rizoli bütün dikkatini tamamen yola odaklamıştı. Kenarlarında ayak izleri sonucu leş gibi olan karlarla dolu kaldırımların olduğu sokaklardan geçtiler. Kenara park etmiş araçların camları tamamen karlarla kaplanmıştı. Bence sende bir şeyler buldu o Jane. Seni isteyecek kadar yeterli bir şeyler. Bu işimizle ilgili bir şey. Avlanmanın verdiği haz. Seni ayakta tutar, canlı tutar, anlatabiliyor muyum? Avına yaklaşırken adrenalin pompalamaya başlar kanına ve her şey sana daha değişik görünür. Kendini daha değişik hissetmeye başlarsın. Biriyle sürekli beraber çalışmaya başlarsın. O kadar ki kokusunu bile tanımaya başlarsın bilmem kaç metreden. Kahvesini nasıl içtiğini, kravatını nasıl bağladığını bilirsin. Sonra beraber çalıştığın olayda tehlikeler artmaya başlar. Birlikte öfkelenmeye, birlikte korkmaya başlarsın. Sonra kısa bir zaman içinde kendini ona aşık olmuş gibi hissedersin. Ama aslında öyle bir şey yoktur. Aslında çok yoğun bir ortamda çalışan ve ihtirasla avlanmanın verdiği o büyük heyecanın arasındaki farkı ayırt edemeyen iki kişisinizdir. Bence aynen böyle oldu bizim aramızdaki ilişkide. Birkaç cesedin arasında karşılaştık ve bir süre sonra ondan hoşlanmaya başladım. Bu kadar mı? Sadece ondan hoşlanmaya mı başladın, öyle mi? Of, kahretsin ya. Evet, kahretsin. Hoşlanılmayacak adam değildi işte. Tabii ya. Onu sevmezsen, ona ilgi göstermezsen, onu düşünmezsen hiç acı çekmeyeceğini düşünüyorsun, değil mi? Bilmiyorum. Rizoli biraz sert çıkmıştı. Onunla ilgili hislerimden emin değilim. Onun seni sevip sevmemesi bir şey değiştirmez miydi? Ayrım sonu, sayfa 261. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Mama Cortina. M-A-M-A C-O-R-T-I-N-A Maglite. M-A-G-L-I-T-E